Herkese iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Yeni bir engelsiz eğitim kapsamındaki sakatlık çalışmaları haftasında sizlerle birlikteyiz. Canan yanılıyorsam beni düzelt ama 10. haftada mıydık bu hafta? Sanki öyle hatırlıyor gibiyim.
Evet, evet.
Harika. 10. haftamızla beraberiz. İlk 9 hafta başka bir bölümdü. 10. haftadan itibaren yepyeni bir evresine geçtik sakatlık çalışmalarının. İlk 9 haftadaki ilk bölümü genel özetleyecek olursak arkadaşlar, önce sakatlık tanımıyla başladık konumuza. Sakatlık tanımı nedir? Engelli, özürlü, sakat deyince ne anlıyoruzdan başladık. Tarihçeyi anlattık. Tıbbi model ve sosyal model, daha doğrusu bireysel model ve sosyal modelin birbirinden nasıl ayrıldığını birazcık inceledik, irdeledik ve onların üzerinde dur. Daha sonra tarihçeye baktık. Nasıl oluştu bu bireysel model, nereden çıktı, sosyal model nereden çıktı, buna sanayi devriminin katkısı ne oldu, neden sakatlar tecrit edildi, bunları konuştuk. Daha sonra elbette sosyal modele gelen alternatifler de vardı. Embodiment gibi, cisimleştirme gibi. Yani bireyin her iki klasik bizim gördüğümüz okumalarda neden yok sayıldığını, bireysel ihtiyaçların yok sayılmasının getirdiği handikapları konuştuk. Daha sonra biraz daha bu bireysel noktaya gelip empati konusuna girdik. Toplumun engelliyi algılayışıyla engellinin kendi kendi algılayışı arasında neden bir uçurum var ve neden simülasyon çalışmaları hayatımızdaki bu farkındalığı daha negatif etkiliyor? Neden doğru değil? Bunları kısaca özetledik. Ve sonrasında birazcık sağlamcılık kavramına girdik. Sağlam denen kavram nasıl ortaya çıktı ve normal kavramını da aynı şekilde inceledik. Neden sağlam diye bir kavram? Sağlam kavramını insanlar nasıl yarattı ve onun karşısında sakat diye bir kitle de oluştu. Her şey karşıtını niye yarattı? Bunların üzerinde durduk ve normalin, sağlamın aslında ne kadar yapay olduğunu, aslında her insanın karakteristik olarak ne kadar kendi içinde farklılıkları olduğunu, bazı farklılıkların eksiklik veya sakatlık, bazı farklılıkların normalliğin bir parçası olarak neden görüldüğünü beraberce sorguladık. Daha sonra yine bir dersimize, sırayla gitmiyorum şu an derslere ama edebiyatta sakatlık kavramı üzerinde durduk. Yani nasıl inceliyor? Özellikle Ali konuğumuz bu hafta Türk Halk Edebiyatı'ndaki sakatlık kavramını inceledi ve onların üzerinde durduk arkadaşlar. Ve geçen hafta, son haftada Kenneth Jernigan, kör bir aktivist, aslında biraz geçen hafta bu haftaya başlamış gibi olduk. NFB'nin 1968 ile 1986 yılları arasında başkanlığını yapmış, 1926-1998 yıllarında yaşamış ünlü bir aktivist. Bugün şu ana kadar konuştuğumuz okumalarımıza ışık tutan bir konuşmasını birlikte irdeledik. Körlük bir karakteristik mi yoksa çaresizlik miydi? O durumun sadece bir karakteristik olarak algılanması gerektiğini anlatan güzel bir makaleyi beraber inceledik ve ilk bölümü böylelikle tamamladık. Şimdi bu işin hep teorik boyutuydu. Bugünden sonra da Canan sağ olsun bize bir sürü konuk buldu. Bunlardan ilki de Ilgın. Her hafta bir tane sakat aktivistin yaptıklarını, neler yaşamış, ne gibi fikirleri varmış, bunları beraber göreceğiz. Pratikte sakatlar ne yapmış, kendi haklarına hangi ölçülerde, hangi noktalarda nasıl sahip çıkmışlar, bunlardan bahsedeceğiz ve umarım herkes için aydınlatıcı bir dönem olacak. O nedenle ben böyle bir giriş konuşmasını uzun tuttum ama sonradan çok az konuşacağım, merak etmeyin, sesimi duymayacaksınız. Hem Canan'a hem Ilgın'a tekrar hoş geldiniz diyorum.
Merhaba, hoş bulduk. Ben de buradan direkt Ilgın'a hoş geldin diyeyim. Yani bu hafta itibariyle ilk aktivistimizi anlatmaya ilk konuk olarak Ilgın'la başlayacağız. O yüzden ben de aslında zaten Engin özetledi, tekrar aynı konuşmaları yapmadan sözü Ilgın'a bırakayım. Bence Ilgın önce belki kısaca kendinden bahsedip ondan sonra da Şükrü Sürmen'den bahsedebilirsin diye düşünüyorum.
Herkese merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Ben Ilgın Aydınoğlu. İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda Merkez Kütüphane'deki Engelsiz Bilgi Merkezi'nde de çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl açılan engellilik araştırmaları ana bilim dalı yüksek lisans programımızda Canan'la beraber öğrenciliğimize devam ediyoruz. Bunun yanında ben yine İstanbul Üniversitesi'nde olan Mali Hukuk yüksek lisans programında da bitiremediğim bir tezim var. Onunla uğraşıyorum. Engelliler Uygulama Araştırma Merkezi 2003 yılında açılmış bir merkez. Müdürlüğünü şu anda Profesör Doktor Resa Aydın yapıyor. Fizik tedavi profesörü. Önemli en son faaliyetlerimizden bir tanesi dediğim gibi bu yüksek lisans programıydı. 2 yıl önce de 1. Engellik Araştırmaları Kongresi'ni yapmıştık. Bu umuyoruz ikincisi olacak ya da başka bir program olacak. Yine engellilik araştırmalarıyla alakalı. Ben öncelikle size teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için arkadaşlar. Sizlerle olmak gayet mutlu ediyor beni. Şükrü Sürmü ile aslında geçtiğimiz yılki dersimizde engellilik araştırmalar giriş dersinde Resa Hoca 9 öğrenci. 9 öğrenciyi bir aktivist seçtirdi. Kura ile yaptık bunu. Şansıma Şükrü Sürmen çıktı. Şükrü Sürmen engelliler merkezi için de oldukça önemli bir yere sahip. Kurulduğu günden bugüne devam eden logosunu tasarlayan kişidir. Şükrü Sürmen engelliler uygulama merkezi kısaca EYUG diyoruz. Önemli bir şey. Kısaca bahsetmek gerekirse hayatından Şükrü Hoca'nın kendisi 1945 yılında Ravlor. Sonrasında altından iki öğretimden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geliyor. Mimarlık Fakültesi'ne. Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciliği sırasında bir yaz tatilinde memleketine dönmek istiyor ailesiyle beraber. Yolda bir trafik kazası geçiriyor. Ailesinden birçok kişi ölüyor olay anında, yanında. Sonra kendisi omurilik felçlisi haline geliyor. Şükrü Sürmen bütün yazılarında, çizilerinde, konuşmalarında kendisini bir ben tekerlekli sandalye sakatıyım diye tanımlar. Bu tabir her yerde vardır. Kitaplarında, yazılarında bir başyapıt cümlesi olarak, hep kendini tanımlama cümlesi olarak hep bunu kullanır. Bu kazadan sonra bir rehabilitasyon süreci geçiriyor İngiltere'de. Dolayısıyla üniversiteye giriş dönüşleri uzuyor. Yani bir daha bırakıp ikinci defa başlıyor. Sonra bırakıp tekrar başlıyor. Sonuç olarak 63'te girdiği üniversiteyi 73 yılında bitirebiliyor, mezun oluyor. Sonrasında bir çalışma hayatı var. Ankara Genel Müdürlüğü'nde bir mimar olarak çalışmaya başlıyor. Tabii çalışmaları sırasında bir mimar başçısı. Ama kendisini tatmin etmemiş olacak ki 82 yılında istifa ediyor bu görevinden ve Almanya'ya gidiyor. Almanya'da bu tür düzenlemelerle ilgili, erişimlilik standartlarıyla ilgili araştırmalar yapmaya başlıyor. Konuyu irdelemeye başlıyor. İrdelediklerini yazıya dökmeye başlıyor. Hatta bir takım çeviriler yapıyor Almanca'dan. Bunları dilimize kazandırıyor ve sonrasında yayınlaştırıyor. Bu anlamda ilk Türkiye'deki bu tür çalışmaları başlatan kişidir diye düşünüyorum. Sonrasında bu araştırmaları bitiriyor. Geliyor Türkiye'ye ve İTÜ'ye geliyor. İTÜ'de Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi açılıyor ilk defa. Ve gene bir ilk 1991 yılında İTÜ'de arkadaşlar çevresel düzenlemelerle ilgili ilk ders verilmeye başlanıyor. Yani mimari düzenlemelerle ilgili ilk ders verilmeye başlanıyor Şükrü Sürmen tarafından. Bu çok çok önemli bir ders çünkü o zamana kadar böyle bir şey duymamış ve bu dersin kendisi tarafından verilmeye başlanması eğitim hayatındaki yaşadığı zorlukları da düşündürse birçok yani kitaplarında okumadım ama konuşulanlardan hatırladığım kadarıyla bir rampayı yaptırabilmek için bile çok uğraşlar vermiş. Yani okulun gidip gelebilmek için bile çok uğraşlar vermiş. Sonrasında Dediğim gibi çalışmalar o Almanya'da edindiği tecrübeler ve çevirileri kazandırmaya başlıyor ve Türkiye'de bu işin bilirkişisi durumunda oluyor. Ve sadece bunu üniversitesinde değil, işte konferans, seminer ve benzeri yerlere de taşıyor. İnsanları aydınlatmaya başlıyor. Bu konuda faaliyetlere devam ediyor. Kendisinin dediğim gibi kendisini bir tekerlekli sandalye sakatı olarak tanımlıyor ve engelliye, sakatlığa bakış açısı aslında bizim de desteklediğimiz bir şekilde. Diyor ki engellik diye bir durum söz konusu değildir. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Sakatlık diyor. Kendisi sakatlık ve özürlülüğü kullanıyor kitaplarında da, yazılarında da. Sakatlık diyor. Bir kaza ya da bir benzeri bir durum sonrası kişinin hareket etmesinin hareket edememesidir diyor. Özürlülük durumu ise diyor, duyu organlarındaki eksiklik, noksanlık ve onları kullanamamasından kaynaklanmaktadır diyor yani. Bizi desteklediğimiz kısmı ise şu olacak burada. Engellilik diyor, özellikle 2004 yılındaki Ben Sakatlandım kitabında bu şekilde söylüyor. Engelliliğin ilgili düzenlemeler yapıldığı takdirde, çevresel düzenlemeler yapıldığı takdirde engelliliğin ortadan kalkacağını ve kişinin sadece sakatlığının ya da körlüğünün ya da sağırlığının kalacağını söylüyor. Bu aslında benim de düşünceme tam olarak uyan bir şey. Çünkü bizde bir takım yerlerde konuşurken ya derslerde ya da bir takım stajyer öğrencilerimize anlatırken durumu bu şekilde anlatıyoruz. Bir kitabı okuyamamasının insanın nedeni kişinin görmemesi değil, kitabın erişilebilir formatta üretilmemiş olmasından kaynaklandığını anlatıyoruz. Bu örneği verdiğim zaman genellikle evet bu doğru şeklinde tepkiler veriyor karşımızdaki öğrenciler ya da dinleyenler. Dolayısıyla Şükrü Sönmez sakatlık ya da özürlüğün öznel bir durum olduğunu, engelliğin ise daha nesnel bir durum, daha geniş bir kavram olduğunu söylüyor. Sonrasında yazılarını derleyip toparlamaya başlıyor bir takım kitaplarında. Engelli sakatlık dışındaki yazılarının dışındaki 2-3 tane enteresan kitabı var Şükrü Sümen'in. Okumadıysanız tavsiye ederim sizlere. Bir tanesi Fahrettin isimli bir öykü kitabı ve postacıyı beklerken gene öykü kitapları. Fahrettin'i özellikle okumanızı tavsiye ederim. Çok akıcı, yani acayip bir dili var hakikaten. Yani sakatlık yazılarının dışında böyle bir kitabı da yazmış olması bir okur açısından, benim gibi olan bir okur açısından çok takdire şayan bir durum. Bir de şiir kitabı var. Şiir kitabı da yine kedilerle alakalı bir şiir kitabı var. Bunlar dışında, denemeler dışında daha çok sakatlık üzerine çalışmaları var ve tabii yaşlılık üzerine çalışmaları var. Çünkü yaşlılığın da bir sakatlık türü olduğunu düşünüyor yazılarında. Ama en önemlisi belki de kendisinin Türkiye'de ilk defa evrensel tasarım kavramını ortaya atması olduğunu söyleyebiliriz. Evrensel tasarımı bizim bugün düşündüğümüz anlamda ilk defa kendisi Türkiye'de söylemeye başlamıştır. 90'lı yılların başlarında bu kavramı düşünüyor ve bunu kitabında da yanlış hatırlamıyorsam Ben Sakatlandım kitabında da hatta bugün dersimiz vardı. Göksemin İnanan hocayla, o da Şükrü Sürmen'in öğrencisidir. Yüksek lisans kapsamında evrensel tasarım diye bir dersimiz var. Canan hatırlar, daha bugün konuştuk bu konuyu derste.
Evet, bugün bahsetmiştik.
Evet. Dolayısıyla bu açılardan Şükrü Sürmen'in yeri doldurulabilecek gibi bir şey değil. Yani ülkedeki engelli ya da sakat larla ilgili bir şeyler yapılmaya başlandıysa ya da bir Türkiye'de sakatlık tarihiyle ilgili bir kitap yazılacaksa onun ismini en başları bir yere yazmak lazım diye düşünüyorum. Tabii bu çalışmaların sonrasında bir de Mimarlı Mühendisler Odalar Birliği'nin Mimarist diye bir dergisi var. Bu Mimarist dergisinde de çeşitli yazılar var. Bu yazılarda da yine benzer konulara değiniyor. Bunlar çok da kısa kısa, 3'er 4'er sayfalıklar. Özellikle bu Mimarist dergileri ve diğer kitaplar EnUGA'nın Uygulama Araştırma Merkezi'nin web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Çünkü biz 3 yıl önce bir procurement yapmıştık 3 Aralık etkinliğinde ve o kapsamda dijitalleştirdik bu eserleri. İzinleri de alındığı için herkese açıktır, yani telifli bir durum söz konusu değil. Makalelere de oradan ulaşabilirsiniz, kitaplara da ulaşabilirsiniz, hayat hikayesine de oradan ulaşabilirsiniz. Hatta görenler için bir takım çizimleri var, onları da oradan ulaşabilirsiniz. Tabii 2011 yılında geldiğimizde nasip kaybediyoruz Şükrü Sümen'i. Şükrü Sümen ayrıca 2008 yılında da TEMKA'dan Üstün Hizmet Madalyası'na ödülüne layık görülüyor. Yaşadığı dönem bizim Uygulama Araştırma Merkezimizin de danışman üyelerinden bir tanesiydi. Danışmanlarından bir tanesiydi. Kendisi sık sık tekrar sandalyesinde çıkar dolaşır, tek başına gider. Sandalyesinde bir çantası olurmuş. Bunu Reza Hoca anlatıyor. Reza Hoca da çok yakın tanışmış kendisiyle, çalışmış aynı zamanda. O kitapları etrafındakilere, gördüğü birilerine verebilir, dağıtabilirmiş, dağıtırmış. Birçok yere tek başına gitmiş. Enteresan kitaplarından bir tanesi de Bir Belediye Defteri diye bir kitabı var. Diyor ki kitabında belediye yerel yönetimlerdeki eleştirilemezlik durumlarını eleştiren muhteşem diyor. Yine dua edin diyor, sizi bu kadar eleştirdim diyor. Daha çok fazla var aslında yazılabilecek şey diyor. Bu da kaldığına şükrediyor kısaca. Bunun dışında bir de gezi kitabı var. Belki gezi hikayelerinden oluşan. Kitap da şu şekilde önemli. Kendisi de diyor ki kitapla ilgili. Türkiye diyor çok nadir rastlanır diyor. Bir sakatın diyor gezi olması diyor. Bilmiyorum, ben pek hatırlamıyorum açıkçası. Böyle bir kitap siz hatırlarsanız belki. O yüzden de değerli olduğunu düşünüyorum bunun. Gezi yazılarından oluşuyor. Bunların dışında da Yaşlılıkla Yaşlılar Hayır Notlar isimli bir kitabı var. Bu kitapta da yine engellik ve yaşlılık bağdaştırıyor fikirlerini. Hatta Ben Sakatlandım kitabında engellik sakatlıkla özellikle ilgili fikirlerinin yanında Türkiye'de Almanya'dan özellikle çevirerek getirdiği ve Türkiye'de bu işin nasıl olması gerektiğini anlatan standartlara ilişkin, bir takım çizimlere ilişkin verileri de yer veriyor. Yani sadece yazılardan oluşmuyor kitap. Bunlara da yer veriyor. Tabii kitap 2004 yılında çıkartılmış. Yani geldiğimiz durumu düşünürseniz, hala standartların nasıl uygulanmadığını düşünürsek daha iyi anlayabiliriz durumu. En son kitabı 2010 yılında çıktı. Karışık Yazılar, biraz kapitalizm, biraz sıkatlık, biraz hayat, biraz mimari şeklinde. Bu karışıklığın oluşuyor. Yine okuması rahat bir kitap ve yani ne kadar değerli bir aktivist olduğunu orada bir kere daha görüyorsunuz. Bunların dışında belediyelerin yaptığı seminerlere katılıyor. O seminerlere yazılar yazıyor, söylüyor, fikirlerini dile getiriyor. Bilir kişi olarak onu davet ediyorlar. Bir takım derleme planında gene yer veriliyor ki.
Uygun, pardon, bir soru vardı, hemen onu ileteyim konuşuruz ama
bekliyorum.
Şükrü Bey'in kitaplarına şeyden erişebiliyor, Getem'de var mı bu kitaplar, sizde var mı sesli ya da metin hali, yoksa başka yerde bakmadım, şimdi itiraf edeyim ama ben daha iyi bir de var mı erişilebilir hallerim kitaplarına?
Evet, metin formatında var, en yukarı sitesinde de var. Eğer orada bir problem olabilir, eğer şeyse bile Biz bu hafta güncelleyeceğim tekrar ben en yukarı sitesindeki şeyleri. Ama bende bütün kitaplar dijital halde var şu an bilgisayarımda. Çünkü ödevi hazırlarken sadece hepsini tekrar bir elden geçirip okumuştum. O yüzden onlar da var. İstenirse ulaşabilirler.
İstersen bir Getim'i de kontrol edeyim, yoksa onları bana da gönder, hemen Getim'e de ekleyelim o tab.
Tamam, çok iyi olur. Çok sevinirim. Geteme bakalım. Dijital verileri var çünkü bende hepsini var. Bunun işte 2011 yılında kaybettik dedim Şükrü Sürmen'i. Ama sonrasında onun öğrencileri mesela Göksemin Hoca ile bugün konuştuk yine. Yani Türkiye'de engelli sakatlık değil yaptığı şeyler çok değerli şeyler. Onun açtığı yoldan, onun yaptığı mücadeleden bizler bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. O işin mimari kısımlarından bahsediyor. Özellikle mesela yazılarında dikkatimi çeken başka bir konu, bol miktarda konutların nasıl erişilebilir olması gerektiğini anlatıyor. Neler yapılırsa, işte sadece sakatlar için değil, yaşlılar için de konutların nasıl dizayn edilirse daha erişilebilir olabileceğinden bahsediyor. Tabii bütün kitapların ilk başta vurguladığım gibi engellilik gibi durumun söz konusu olmadığını, sadece sakatlık olduğundan bahsediyor. Tema olarak, ana temalar olarak bunları söyleyebilirim. Şimdilik aklıma gelebilen şeyler bunlar. Sizlerin var mı eklememi istediğiniz bir şey?
Şimdi söylediklerinden birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Üzerinden belki konuşabiliriz onu. Birincisi özürlülük ve sakatlık üzerinde yaptığı ayrım. Aslında bizim de daha önceki şeylerde okuduğumuz o sosyal modelin ayrımına yakın bir ayrımı yapıyor. Özürlülük yeti itimi yani. İşte o vücuttaki herhangi bir organın, işte bacakların tutmaması mesela, değil mi? Özürlülükle bunu kastediyoruz. Ama sakatlandı dediğinde, yani onu sakat haline getirdiği kavram, sakatlık kriterisinde oluşturan aslında işte rampaların olmaması, merdivenlerin olması, etrafta şey olduğu zaman oluyorsun. Yani o özürlülüğün artık bir engel haline geliyor. Ben burayı önemsedim. Yani kitaplarında da zaten kendini galiba ne demiştin? Tekerlekli sandalye sakatı, değil mi? Öyle anladım.
Evet. Ben bir tekrar sana sorarsın bu konuda tanımlıyor.
Bu bence kafamdaki önemsediğim birinci nokta. İkincisi ve çok önemli bir nokta, kendisinin alanda da çalışmış olması, mimar. Ve 10 yıl kadar da mimarlığı aktif olarak yapıyor galiba, değil mi Ilgın?
Evet, 75 sanatçı yapıyor.
Evet, sonrasında dersler veriyor. Mimarlar Odası'na üye. Yani alanı da biliyor. Hani bir şeyin nasıl yapılabileceğini teknik olarak da sunabiliyor. Bence bugün bizlerin, özellikle körlerin sorunlarından biri bu gibi geliyor bana. Yani önemli bir mühendisimiz hala yok. Yani alanda yaşayan, bilişim alanında veya bu şeylere giren. Sadece biz aktivist tarafta yer alabiliyoruz. Akademisyen çok fazla değil falan. Hani yeni yetişenlerle. O yüzden alanda doğrudan söz sahibi olabilecek şeylere direkt giremiyoruz. Hani aktivist çalışmalar dışında. Bence o da önemli bir noktaymış gibi hissettim açıkçası. Ve üniversitelerde olması da önemli. Bir de herhalde yurt dışı deneyimleri. Yani orada epey bir, ne kadar kalıyor Almanya'da falan?
Almanya 83 yılına gidiyor ve 87'ye kadar kalıyor bildiğim.
Kesintisiz mi kalıyor orada?
Evet, kesintisiz kalıyor. Yani yazılarında bunu okudum, bunu çıkarttım. Öncesinde de üniversitede kaza geçirdikten sonra 2 yıl galiba İngiliz rehabilitasyon için kalıyor. Sadece rehabilitasyon.
Şimdi bu da çok önemli. Olayın iyisi yani Almanya'da gittiğinde başka tekerlekli sandalyelerin, öyle ki yani Almanya'da yaşayıp gezi yazısı yazmış onun üzerine ya. Bence, değil mi? Üzerinde durmamız gereken bir konu. Orada gezi yazabildiği ne göre gezebilmiş de demek oluyor yani. Bir taraftan baktım tekerlek sandalye olarak. Yani bir sürü yere gidebilmiş ki onun kitabı dönüştürebilmiş yani. Bence çok önemli. Yani bizim için de belki farklı çıtayı yüksek görmek, farklı şeyleri görmek o anlamda çok sanki faydalı olurmuş gibi hissettim yani ben. Değil mi? Ne düşünüyorsun o konuda?
Üniversite eğitim odası. Metinlisi. Gelinmesi.
Evet. Almanya bilim bilimleri 2005 yılında çok toparlanmış. Ama kitap notlarında Almanya'ya gittiği dönemdeki notlar da var.
Evet, gerçekten önemli yani yurt dışında bir şeyleri bilmek
buraya vesaire. Yeni Şükrü'nün kitapları metin iletisi. Engelsiz eğitim odası. Gelin.
Bir saniye şuna. Gerçekten Almanya'daki süreci, yurt dışı dönemi falan. Bir de şu çok önemli. Yani aslında bir sürü bize düşen bir sürü engellemeler çeşitler ama Şükrü Bey aynı zamanda bunu yırmış. Kaç kitabı var abi toplam? Yani saydın mı?
11 ya da 12 kitabı. 2 tane roman, bir şiir kitabı, 9, 8 ya da 9 tane.
Engin Bey dedim ya, hani yazısı yazmış, şeyle alakalı bir kitap yazmış. Şimdi ben kitabı okumadım ama unutmuş muydun? Ya şey, hani belki orada sadece hani gezdiği yerden de öte, aslında karşılaştığı durumları da muhtemelen orada analiz etmiştir. Belki o yüzden bir tartışma da yürütülebilir. Yani o da çok ipucu verebilir. Yani şu yöntesi, oradaki yaşadığı pratikler, deneyimler ya da işte sorunlar, her neyse yaşadığı. Muhtemelen onları da ayrıntılı bir şekilde analiz etmiştir. Yani bir resim oluşturuyordur insanların zihninde diye düşünüyorum.
Sesim geliyor mu?
Evet, doğru söylüyorsun Canan, aynen öyle.
Geliyor işte.
Evet, okudum. Hı-hı.
Çağrı, sesin geliyor bu arada. Devam edebilirsin.
Şu an iyi değil mi? Sıkıntı yok. Az önce ulaşmadıştım birkaç kere. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Bilim Yorumcusuyum. Burada title reklamı için yapmıyorum. Bunu hani çalışanı olarak buranın şunu gözlemliyorum. Yani üniversite içerisinde bu alan, hani mimari alan, az önce bahsettiği ve bizim aynı zamanda akademik danışmanımız da konumunda olan doçent Göksen'in İnal Han dışında hani doğru düzgün ele alınması çok da benim gözlemlediğim bir şey olmayan bir alan. Yani bu adam hani birincisi daha şimdi teknoloji var oldu, var olalı insanlar bloglar açıyorlar. İşte ilklerden biri mesela sakatlık yazıları, gezi yazıları, yani nereler gidebilir ya da ne yapılır konusunu orada işleyenlerden daha o blok teknolojisi yokken birisiydi rahmetli. Hani burada ben üniversitenin genel anlamda engelliliğe ve şeye hani sahip çıkma zihniyetinin bu denli önümüzde duran bir sıkıntı olduğunu sadece size belirtmek ve bundan duyduğum üzüntüyü aktarmak istedim. Bir taraftan da bu alanda gerçekten hani bir şeyleri yaşayanların aslında birilerinin çıkıp o dönemlerdeki ilkler, özellikle sakatlık hareketleri dünya üzerinde de, değil mi Engin abi, 70'li yılların ortalarında sosyal tarafla öne çıkmaya başladı. İşte Mike Oliver'lar, işte bir takım diğer Londra'daki, İngiltere'deki o Ulias mıydı? O ekibin gelişimleri vesaireler tam da Şükrü Hoca'nın o döneminin aslında paralelinde gidiyor. Türkiye'de adamcağız tek başına bunu elinden geldiğince sağlamaya çalışıyor. Göksel'in Hanım'ın da o yüzden mesela büyük bir artıdır. Yani üniversite mimari alanda bunu canhıraş yeni yeni bir erişilebilirlik evrensel tasarım dersinin seçmeli halde üniversitede okutulması, ki mimarlık bölümü olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Hani çok çok önemli ve bir tarafından da kendi adıma üzüldüğüm bir nokta, Şükrü Hoca'ya daha çok sahip çıkabilmek için hani ileriki dönemlerde Ilgınlar'la ve Resa Hanım'la daha çok çalışmayı düşünüyorum. Şahsen ben kendi üniversitem adına, kurumum adına bir ayıp olarak görüyorum bu durumu. Onları belirtmek istedim.
Arkadaşlar bana iPhone'dan takip ediyorum. Biri yazdı ama o arada tam konuştuğum için bakamadım. Chat mesajı atan kimse bana hani buradan da direkt sorabilir. Çünkü iPhone'dan olunca şimdi kimin attığını da tekrar göremiyorum yani ondan.
Hocam merhaba. Ben atmıştım.
Geçen de yazarımızın Fahrettin adlı eseri var. Onu söylemek istedim.
Bu da bizim ayıbımız işte arkadaşlar, yani böyle bir değerli şahsiyetin hiçbir eserinin Geten'de olmasını bırakın sesli hali hiçbirinin yok o zaman anladığım kadarıyla. Bir tanesinde metin hali var, yani bu gerçekten kendi değerlerimize ne kadar az sahip çıktığımızı göstermesi açısından da yani hepimiz için bu bizim kendi çalışta şöyle. Katılırsınız katılmazsınız, doğru fikirleri vardır yoktur ama hani bu alanda yetişmiş Türkiye'de bir 5 kişi say desek değil mi Canan Ilgın? Onlardan biri rahatlık denilebilir herhalde.
Kesinlikle doğru düzgün böyle hani adı anılabilecek, yaptıkları sayılabilecek, hani böyle ismi olan ve hani bir sürü kitabı var sonuçta ve farklı alanlarda da sakatlığında da hani pek böyle sayabileceğiniz kişi yok ama var olanların da gerçekten hakkını ve değerini vermemiz gerekiyor. Yani bu da bizim sorumluluğumuz olmalı aslında.
Abi, tabii ki aynen Engin, doğru söylüyorsun. Ben elimdeki dijitalleri de bu hafta içerisinde KTM'e göndereceğim.
Ben de söz veriyorum. Onlardan bir tanesini direkt kendim seslendireceğim arkadaşlar. Zaten hangi kitabı okusam diye düşünüyordum bu aralar. Var olan kitaplarını da bulursak gönüllü okuyucuları da seslendireceğim. Hani bu da bize bunun şeyi olsun. Çağrı'nın dediği noktalar çok önemli. Bir de şu noktada ne düşünüyorsun Ilgın? Yani Türkiye'de şu an gerçekten erişilebilirlik deyince sakatların, özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişilebilirliği çok fazla ön planda. Birçok standartlarda onlar yer alıyor. Kapı genişliklerinden tuvaletlerdeki kolçakların şeyine kadar. Hani evrensel tasarım kavramı da oradan ortaya çıkmış müthiş bir kavram. Herhalde bunun bu kadar yaygın olmasında da Şükrü Bey'in önemli bir payı var değil mi?
Tabii tartışılmaz bu yani. Mücadelesi hem üniversitede okurken sakat kaldıktan sonra üniversitede okurken ki mücadelesi, sonrasında bu işin sadece mücadele olmayacağını fark edip yurt dışına gidip işin daha çok bilimsel kısmına yönelip onu ülkeye kazandırıp bir de bunun üzerine savunduğunu yapmak, bunu insanlara anlatmak çok çok değerli, çok önemli. Dediğim gibi Türkiye'de sakat deyince, engelden geldiğince işte aklı direkt teker sandalye geliyor. Ama bu konuda ilgili mimari düzenlemeler ne kadar dikkat ediliyor, standartta ne kadar uygulanıyor. Çağrı hatırlar, geçtiğimiz birkaç ay önce İstanbul Üniversitesi'nde bir erişilebilirlik zirvesi yapılmıştı. Orada biz yeni öğrenmiştik hissedilir bir düzeyin üzerine yürümemesi gerektiğini, sağından ya da soluna yürümesi gerektiğini. Dolayısıyla bu standartların düzgün şekilde belirlenip uygulanabilir hale gelmesi ve bunu ilk savunan kişilerin başında ilk savunan kişi olması belki de bir var anlamda çok çok değerli kılıyor kendisini.
Evet, o anlattığı çok önemliydi. Hatta ben bizzatihi taşlanmayı göze alarak kendim ifade etmiştim bunu. Yani bugün tutuyorsunuz o hissedilebilir yüzeylerden üniversitelere bahsettikleri bir erişilebilirlik çalıştayı yaptı düzenli Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ben de onda aynı tenkitlerimizi ve durumu dile getirip şaşkınlığımızı da aktardık. Yani bize uzmanlardan biri dedi ki o hissedilebilir yüzeylerin üzerinde yürünmeyecek. Bastonu taktıracaksınız kenardan, işte 30 santimer ayırıyoruz 30'ar santim kenarlarda. Hani onlardan yürümeniz hedefleniyor diye ki o da mümkün değil zaten ülke şartlarında da. O yüzden insanlar bunu uygulayan da anlayamamış belli ki. Hani öyle yerlere yapılmış ki ez cümle hani standartların değerlendirilmesi bir yana İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir yerde bir değer var. Bu adamlar her şeylerinin reklamlarını kurumsal açıdan çok güzel yapan insanlar ama niyeyse bu tarafta bilmiyorum, ben bu durumu gerçekten içeride biraz daha sorgulamayı düşünüyorum ama ona tek başına ne kadar yapabilirim bilmiyorum. O konuda da ılgınlarla zaten temas halinde oluruz. Aynı kitapları biz de sitemiz üzerinden ya da kütüphanemize kazandırıp yayınlayabiliyorsak onları da bir istişare etmek istiyorum ben de.
Tabii ki biz de İTÜ'yle çalışmaktan memnun oluruz bu konuda. Çünkü sürmenin değerini, önemini insanlara, ne kadar çok insana anlatabilirsek o kadar kıymetlidir. Yapabileceğimiz bundan sonra kendisi için o olabilir diye düşünüyorum.
Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Ben eğitim programına ilk defa katılabiliyorum bu ortamda bu sene. Öncelikle herkesi selamlıyorum. Yani ben, madem ki herkes bir takım kusurlarını ortaya döküyor, ben bir şey söyleyeyim. Hani bunca şey okumuş, bu alana geçmişte daha fazla, belki bugün değil ama geçmişte çok emek vermiş biri olarak bu ismi hiç duymamıştım. Yani ilk defa bugün duyuyorum. Yani tabii evrensel tasarımı falan duymuştuk. Hatta şeyi söyleyeyim. 2012 yılında uyumuyoruz eylemlerinin ilk gecesinde enginlerle Taksim'de Gezi Parkı'nda tartışırken ben ilk evrensel tasarımı o zaman duymuştuk. Tabii sonra evrensel tasarımı öğrendik. Hem işte Engin'den hem başka kaynaklardan evrensel tasarımı öğrendik ama bunun yani kökeninin bu adam olduğunu bilmiyordum. Bu adamın kendisini bilmiyordum. Yani çok da tarih bu anlamda şey okuduk ama demek ki eksik var. Yani bizler bilmezsek yani kendi arkadaşlarının da mimarların da anlamasını, böyle bir insanı bekleyemeyiz. Yani zaten sistemin anlaması çok mümkün değil. Orada ekonomi falan devreye giriyor. Ben şahsen iyi ki katılmışım diyorum. Büyük bir eksikliğimi giderdim. Teşekkür ediyorum.
Şimdi Ramazan'ın söylediği nokta şu anlamda önemli ki, yani Ramazan'ın kendisi özelinde değil, Ramazan sonuçta 90'lı yıllarla 2000'li yıllardaki sivil toplum döneminde, değil mi Ramazan hocam, çok önemli bir yerde, evet, olan derneklerde, bir tek kör dernekleriyle de ilgili değil aynı zamanda. Yani bütün onlarla, aynen, işbirliği içinde olan, İstanbul ayağındaki çoğu kişinin bildiği önemli bir kişi. Şimdi bu Ramazan hocanın bunu bilmemesi Ramazan hocanın ayıbı değil yani elbette. Şöyle bir sıkıntımız var bizim. Hala da var. Akademiyle sakat STK'ların birbirinden çok kopuk olduğunu görüyoruz maalesef. Yani akademi bir şeyler söylüyor, örgütler başka bir şey söylüyor ve bunlar bir noktada buluşturulmamış, buluşamamışlar veya birbirinden kopuk olarak yaşamışlar. Burada her iki tarafında akademisyenler belki, yani zaten engelli akademisyenlerin az olması da başka bir sorun zaten. Yani bence çok ciddi bir sıkıntı, çünkü bunları dile getirip bir yerlerde değiştirebileceksek İster istemez üniversitelere girmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü temelde günün birinde yasalar, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler oraların görüşleri doğrultusuna çıkıyor. Yani bunu unutmayalım. Yani fil dişi kulesi diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz ama buralara girmek zorundayız yani bir şekilde. Ve bence çok az engelli akademisyen sayısı. Yeni nesilde bizler belki birkaç kişi böyle yeni yeni giriyoruz falan. Şükrü Bey o konuda gerçekten çok şanslıymış. Hani hem maddi olanakları hem başka şeylerle gidebilme şansını yakalamış. Bir de tabii üniversitelerin aşırı elitist olup engelli kitleyi hiç dinlemiyor olması da ciddi bir sıkıntı. Bu bence o kopukluğu meydana getirmiş. Yani gruplar birbirini tanımadan belki aynı şeyleri söylüyorlar ama bir arada söyleyemedikleri için şey oluyor. Sözlerini yeterince dinletemiyorlar sanki.
Sadece orada değil de evet. Daha çok şeyde de olamaz mı? Yani belediyelerde, yani her parti kendi içerisinde şeyinde bir üyelik, engelli üyelik şartı belediye meclisinde şart olarak ve bütün o işler o diyecek. Ve de bu da akademik olmak zorunluluğu getirilse gibi.
Ya tabii yani bunlar da bir çözüm. Kontenjanlar tanınabilir ama bence sanki bizler kontenjan olmadan da buralarda zaten doğal olarak yer alabilsek. Mesela Ramazan hocam şu an bir partide belli şeylerde yer alıyor falan. Başka insanlar öyle. Buralarda doğrudan yer alıp doğal olarak ama engelimizi de unutmadan yer alabilsek. Mesela böyle örnekler de var. Yani adını duyduğumuz aslında bir engeli olan ama kesinlikle o yokmuş gibi davranmaya çalışan örnekler de var. İsim vermek istemiyorum. Öyle olmadan, engelimizle beraber ama tamamen onu ondan ibaret olarak da olmadan buralarda yer alsak aslında bazı şeyleri daha doğal değiştiririz gibi de geliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ben aynı kanıdayım. Hatta yani çok toplumsal dediğimiz, çok toplumcu dediğimiz, yani meselelere böyle bakması gereken kurumlarda, partilerde bile bir eksiklik var. O yüzden yani bir engelli ya da bir sakat buralara girdiği zaman sadece buraların gündemine hapsolmamalı. Yani ben bu eleştiriyi kendime de zaman zaman yapıyorum. Hakikaten bizler oralarda büyük işler yapıyoruz. Yani o kurumların kendi çerçevesinde beğenilen işler yapıyoruz. Yani istesek ne bileyim başkanlığına geliriz, bir yönetimine bir yerine geliriz. Ama engellilik vurgusunu partilerin çeşitli sendikaların, partilerin çeşitlerinde engellilik vurgusunu hatırlatmak lazım. Bunu yapmadık geçmişte ya da az yaptık. Bu anlamda Engin Hocam haklı. Yani geçenlerde işte Baro'nun Türkiye Barolar Birliği'nin bir şeyi hazırlanmış, bir raporu. Fena değildi. Ama yani mesela Baro'nun her toplantısında ya da sendikanın bir eğitim toplantısında ya da bir partinin büyük salon toplantısında artık mesela betimlemeyi falan hatırlatmak ne bileyim erişilebilir salonları zorlamak bu tarz etkinlikler için yani engelli aktivistler de gelir ve engelli insanlar da engelli sempatizanları bir vurgusunu bunu isterler elbette ki o kurumlar kuruluşlar ama işin bu tarafını düşünmezler mesela yani bu sene bir etkinlik vardı betimleme meselesini konuştuk geçen yıl betimleme kumbarasına katılan gören bir arkadaş bir partinin etkinliğindeki 2-3 tane köre oradan edindiği izlen, bir günlük eğitimden aldığı izlenimle betimlemeye çalıştı salon ama o salonda onun doğal olarak artık yapılabiliyor olması lazım ve bunu bizlerin yaptırması lazım. Bu anlamda Zeki Hoca'nın dediği gibi yani böyle hani kontenjandan girdiğiniz zaman orası sizin için bir şey gibi olabilir ama hakikaten Engin Hoca'nın dediği gibi orada doğal olarak yer alıp ama engellilik meselesi sürekli gündemde tutulduğunda daha anlamlı olur. Yani bizler bunu çok yapamadık veya eksik gerçekten belki. Ancak öyle yer alır. Şimdi Engin Hocam Boğaziçi Üniversitesi'nde diyelim ki akademisyen yarın doçent olacak, profesör olacak. Yani onun bir alanı var. Sırf o alana hapsolup rahatlıkla derslerini de belki verebilir. Ama bu alanı unutmadan zaman zaman bu alana dönük bir şeyler yaptığında da belki oradaki varlığı, akademideki varlığı daha değerli hale gelir. Tıpkı Mithat Enç gibi, tıpkı Önder Kütahyalı gibi ya da bugün konuştuğumuz Şükrü Sürmeli gibi. Engin Hoca bunu zaten Sürmen gibi. Engin Hoca zaten bunu yapacak ama yani bizlerin de bulunduğumuz yerlerde gerçekten bunu yapabiliyor olmamız lazım. Bazen ben de kendimi koptuğumu, bu alanı ihmal ettiğimi düşünüyorum oralarda çalışırken.
Şöyle ekleme yapayım. Şükrü Hocamız demek ki işi menbaından bulmuş. Direkt belediyelerin konuşmacı olarak oraya eleştiriler, yazılar olarak arkadaşın söylediği gibi yani direkt nerede neyin nasıl yapılması gerektiğini bizzat yetkililerin gözünün içine sokarak anlatılmış. Onun için aklıma geldi yani bizim belediye meclisinde muhakkak hani bir sandalyenin kesinlikle engellilere ayrılması ve orada akademik özellikle olarak birinin bulunması şart. Bu A partisi B partisi kavramı olmadan yapılması lazım gibi geliyor.
Ne var orada?
Bir söz var galiba. Biri bir şey diyecek.
Engin Hocam merhaba.
Merhaba, buyurun.
Mustafa Cevahir ben, nasılsın?
Teşekkürler. Buyurun, dinliyoruz sizi.
Yok, öyle bir ziyaret edelim dedik de.
Ha, ya, şahane ettikleriz. Tamam. O zaman ben bir şeyler söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, şey boyutu var, bu da önemli. İlla akademisyen olmak zorunda değil ama bir makalede veya bir yerde bir şey okumuştum. Çok önemli bir şeydi. Buna hepimiz katılacaksınız. Akademisyen kişi ya da gözlemci, araştırmacı kişi balkondaki sinek olmamalı diyorlar. Ne demek yani bu balkondaki sinek ya da camdaki sinek olmamalı? Sen tamamen dışarıdan böyle yabancı uzaylı gibi dalarsan ki bunu görüyorsunuz listelere sürekli belli şeyler geliyor. Benim bir arkadaşım bir anket yapıyor, hadi doldurun engellilerle ilgili, bir bakıyorsunuz sorularına. Abuksun çünkü tanımıyor engelleri. Sırf hani ödevi var diye yapıyor. Yani işin içinde değil. Anlatabiliyor muyum? İşte bu çok tehlikeli. O yüzden bizim kendi aramızdan bu şeylere çıkacak birilerinin olması ve bu kişiler de oraya gelip oh ben yırttım artık dememesi de çok önemli. Yani gittikten sonra eğer sizler, bizler veya belli alanlara gelen hepimiz arkadaşlar, bence o çok önemli. Bizden sonra gelenlere alan açamıyorsak, yani onların kendilerini ifade edebilecekleri platformlar yaratamıyorsak, tamamen kendimizi düşünüp Rabbena hep bana diyorsak, o zaman hiçbir anlamı olmuyor. Yani senin orada bir şey olmanın da önemi olmuyor. Önemli olan gerçekten milletvekili olabilirsiniz, akademisyen olabilirsiniz, bir yerde sorumlu olabilirsiniz, müdür olabilirsiniz ama bulunduğunuz noktada sizi oraya getirenlere ya da o gruba alan açabildiğiniz zaman siz bence bir görev elde ediyorsunuz. O zaman kalıcı bir değişiklik yapıyorsunuz. Yoksa sadece kendine yaptığın değişiklikler oluyor. Tabii ki engelimizden ibaret değiliz. Bu da önemli. Yani sadece benim körlüğümle, sadece bir şeyimle var tanımaları çok yanlış. Ama engelimizden bağımsız da değiliz. Yani o dengeyi tutturabilmek çok önemli. Yani ne tamamen ondan ibaretiz ama ne de tamamen ondan alakasız biriyiz. Yani o da bizim toplamımıza katkı yapan parçalardan biri. Bunu kabul ederek ilerlediğimiz zaman aslında belli noktalara geleceğiz. Şükrü Bey'e dönersek oradan, o bunu yapabilmiş. Yani o sakatlığına oturup hayata küsmemiş. Gezi yazıları yazmış. Gittiği her yerde, değil mi Ilgın? Veri toplamış adam. Bu kadar kitabı yazamazdı yoksa. Yani bir şekilde veri toplamış ve o verileri yazıma dönüştürmüş bence.
Tabii. Yani bu çok önemli dediğin gibi. Verileri yazıya dökmüş. Yani söz uçar yazı kalır derler ya. Bunu büyük bir emekle yapmış. Ve daha da enteresan kısmı şu. O kitapları kendi bastırmış. Yani çünkü ciltleri kitapların çok kötü. Kalitesiz. Kitapları kendisi bastırmış. Çok belli yani. Bir yayın evi doğrudan şey değil. Bunun yayınlarının, yazdıklarının insana ulaşabilmesi için bu fedakarlığı yapmış üzerine anladığım kadarıyla benim. Dediğin az önceki konuyla ilgili söylemek gerekirse tabii ki kişi yani körlük bizimle beraber giden bir şey ama ne körlüğümüzü, sakatlığımızı ön plana sokup da koyup da ben körüm zaten falan demek yerine ya da tam tersi kişinin bizim yeteneklerimiz ya da kültürümüz, aklımızdaki şeyleri ifade etmenin gerisinde bırakmamalıyız yani. İkisini beraber götürmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde bizler de bir şeyler okuyarak, yazarak, çizerek diğerlerine ancak bu şekilde katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum.
Başka sorusu olan var mı arkadaşlar Ilgın'a, Şükrü Bey'le ilgili ya da bizlere bitirmeden önce? Ilgın, o zaman çok teşekkür etmek istiyorum sana. Geldiğin için çok önemli bir kişiyi tekrar bizim gündemimize taşıdın. İnsanlar buradan sonra şey yapacak, belki buradan sonra kitaplarının da daha fazla okunması sağlanacak. Katıldığın için, bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Senin son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı?
Ben çok teşekkür ederim. Beni de dahil ettiğiniz için bu projeye. Umarım daha da tanıtabiliriz Şükrü Hoca'yı elimizden geldiği kadarıyla. Teşekkür ediyorum herkese, katılanlara iyi akşamlar.
Teşekkür ederim.
Canan, senin son olarak ekleyeceğin bir şeyler var mı?
Ben de gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Yani ben kendi adıma bireysel olarak da çok şey kattı. Hepimize de öyle olduğunu düşünüyorum. Hani hem kendisi, yaşam öyküsü hem de kitapları hakkında Şükrü Sürmen'in birçok bilgi edindik. Bence çok da güzel oldu. Belki bizim de bu konuda hani bizde de bir ışığın yanmasına sebep oldu. Biraz daha farkındalığımızın artmasına sebep oldu diye düşünüyorum kendi değerlerimize sahip çıkmak adına. Hani o da bence çok anlamlı oldu. Teşekkürler aldım.
O zaman bir dersin sonuna geldik. Ilgın, tekrar sağ ol. Ve bir sonraki derste buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.